Ayrım 12.
Babam beni böyle kararlılıkla savunur muydu acaba diye düşündü Ali Rıza'yı izleyen Süha. Belki ölseydim yapardı, bilemiyorum. Hapse düştüm, 5 ay görüşe gelmedi. Bana karşı hep katı olmuştur zaten. Çocukken mahallede bir kavga çıksa, haklı da olsam haksız da mutlaka azar işitirdim. Onlar bela arıyorsa sen yoluna git, kimseye bulaşma derdi. Sanki kaçınca bela ortadan kalkacakmış gibi. Kendi de kimseye bulaşmazdı. Bugüne kadar onu hiç kavga ederken görmedim. Tuhaf bir şoför. Belki de ürkekliği göçmen olmasından kaynaklanıyor. Galiba babam bu ülkede kendini hala yabancı biri gibi hissediyor. Malı mülkü Yunanistan'da bırakıp Türkiye'de ev bark kurmak kolay mı? Ya yanlış bir davranışta bulunur da bunları gene yitirirse? Biz kurallara uyalım da el alemden bize neymiş? Sessiz sakin oturursak kimseden zarar görmezmişiz. Polis beni aramaya geldiğinde nasıl da korkmuştu. Git teslim ol hemen demişti. Devletten kaçılmaz. Cezan neyse yatarsın. Ben sana bakarım içeride. Olmaz. Teslim olursam bana işkence yaparlar. Belki de öldürürler deyince. Devlet niye öldürsün seni oğlum? Sen bu vatanın evladı değil misin? Asıl teslim olmazsan başına kötü işler gelir demişti. Benim iyiliğimi istiyordu herhalde. Gerçi anneni kız kardeşini de düşün. Evimizin ikide bir polis tarafından basılması iyi mi olur diye bir laf da sokuşturmuştu araya. Belki de aile düzenimizin bozulmasını istemiyordu adam. Haksız da sayılmaz. Üstelik bu belayı da ben açmadım mı başlarına? Ne olacak, en fazla birkaç yıl yatar çıkarım. Hem bu arada ortalık yatışır. Cezamı tamamlayınca da üniversitede değil, bir holdingde çalışmaya başlar. Kendimi sevdirerek yükselir, iyi bir mevkiye gelebilirim. Bana şöyle eli ayağı düzgün bir de kız buldular mı tamam. Babamın söylediklerini yapmadım. Yapmadın da iyi mi oldu yani? Sonunda yakalandın işte, demişti. Tutuklanmamdan aylar sonra ilk görüşe geldiğinde. Biraz çökmüş gördüm onu. Yine de rahatlamışa benziyordu. İçerideyim ama hiç değilse devletin elindeydim. Hiç haber alamadığı, adressiz, kimliksiz kaçaklıkta değil. Belki de her baba onun gibi düşünür. Ama hayır, babam otoriteye boyun eğmekten sanki gizli bir zevk alıyordu. İçeride jandarmalardan ölesiye sopa yediğimizde basına ulaştırsınlar diye kanlı gömleklerimi gönderiyordum dışarıya. Yıkatıp bana geri yolluyor, kim bilir ne yaptınız ki sizi böyle dövüyorlar diyordu. Acı çektiğini biliyordum ama o bunu gizliyor, kusuru yine bende buluyordu. Keşke oğlunun onurunu korumak için onu mezardan çıkarıp buraya getirebilen şu köylü kadar cesur olabilseydi babam. 10. Bölüm. Ali Rıza sabırla kararı bekliyordu. Meydandaki herkesi bir meraktır almıştı. Ali Rıza'nın isteğini dede ve sofular nasıl karşılayacaktı? Sofuların yüzünde ikircim okunuyordu. Hatta Bektaş sofu bile yumuşamış gibiydi. Gözlerini dedeye dikmiş, susuyordu. Dede, Bektaş sofudan söz istedikten sonra gırtlağını temizleyerek konuşmaya başladı. Ali Rıza Can'ın söylediği gibi, buradaki herkes kardeştir. Burası Kırklar Meydanı'dır. Birimizin derdi, hepimizin tasasıdır. Kırklar Meydanı'nda bulunmak ne demek, size bir misal vereyim de dinleyin. Hazreti Muhammed bir gün kırkların sohbetini eyledikleri sofanın kapısına varmış, kapıyı çalmış. Kırklar, sen kimsin, ne istersin demişler. Ben peygamberim, açın içeri gireyim, mübarek yüzünüzü göreyim demiş. Kırklar, bir ahir zaman peygamberi vardır, o da bizim aramızdadır diyerek onu içeri almamışlar. Bunun üzerine peygamber dönüp gidecek olmuş. Ama Cenab-ı Allah'tan kulağına gelen bir ses, ey sevgili Muhammed, ol kapıya yine var, kimsin diye sorarlarsa onlara yoksulların hizmetçisi olduğunu söyle demiş. Resulullah yine kırkların eşiğine varıp kapıyı çalmış. Kırklar yine kimsin, ne istersin demişler. Hazreti Muhammed de ben yoksulların hizmetçisiyim demiş. Bu sözü duyan kırklar, Muhammed Nebi geldi diyerek onu içeriye almışlar. Muhammed Hazreti Ali'nin yanına oturmuş ama yanına oturduğu kişinin Ali olduğunu bilememiş. Muhammed sormuş, siz kimsiniz, kimlerdensiniz? Biz kırklarız demişler. Muhammed şaşırmış. Anlayamadım, ulunuz, küçüğünüz kimdir, hanginizdir diye sormuş yeniden. Tırnak içinde, bizim büyüğümüz de küçüğümüz de uludur. Biz kırkız, kırkımız da biriz demişler. Hazreti Muhammed, madem ki kırkınız bir, biriniz kırktır, bana bunu ispat eyleyin diye buyurmuş. Kırklar, şayet birimizden kan akarsa kırkımızdan da akar demişler. Bunun üzerine Hazreti Ali mübarek kolunu uzatmış. Kırklardan biri destur hü diyerek Ali'nin koluna bıçağı çalmış. Ali'nin kolundan kan akmaya başlamış. O vakit kırkların tümünün kolundan aynı şekilde kan akar olmuş. Ali'nin kolunu bağlamışlar. Kırkının da kanı durmuş. Ama demiş Muhammed. Ben saydım, siz 39 kişisiniz. O anda pencereye bir kan gelip çarpmış. Kırkıncımız Salman dışarıdadır. Bu kan da onundur demişler. İşte kırklar meydanı böyle bir yerdir. Tüm canlar birbirine sahip çıkar, birbirlerinin acısını yüreklerinde duyar. Ama ve lakin imanlarına kastedenlerin karşısında bir kaya gibi sert, bir kılıç gibi keskin dururlar. Az önce sen de söyledin Ali Rızacan. Bugün inancımız tehdit altındadır. Şehre giden gençler tarikat erkanına uymayan adetlerle dönüyorlar köye. İtikatsizlik evlerimize hatta bu kırklar meydanına kadar girmiştir. Tüm bunların sebebi onlara gösterdiğimiz aşırı hoşgörüdür. Bugüne kadar bunların densizliklerini, edep erkan bilmezliklerini hep affettik. Affettik de ne oldu? İşi bizimle alay etmeye, hakkımızda iftiralar uydurmaya kadar vardırdılar. Yok Ali Rızacan, İsmail'in dualanmasını isteme benden. Bilirim, kederin tarifsizdir. İnan elimden gelse çektiğin acının hepsini ben sırtlarım. Ama senin oğlun için yapabileceğim hiçbir şey yok. Tarikat erkanının dışına çıkamam. Ben ona sağken elimden gelen her türlü yardımı yaptım. Anlamadı. Ona gözünü seveyim dedim. Gözün çıksın anladı. Verdiğim öğütleri yanlışa yordu. Ben ona tırnak içinde büyük şehirlere git, başka yaşantılarla tanış ol dediğimde hayatı anla demek istemiştim. Çünkü her şeyin bir zamanı vardır. Nasıl ki bir ağaç baharda çiçek açar, kışın yapraklarını dökerse Ademoğlunun ömrü de böyle dönem dönemdir. Çocuklukta ve gençlikte sofuluk olmaz. Olursa o işin içinden çıkamaz. Çünkü gençtir, yeterince yaşamamıştır. Gerekli bilgiyi, görgüyü almamıştır. Sofu olmak için yaşını yaşamak, dişini dişlemek gerekir. Gerekir ki yarın elini eteğini dünya işlerinden çekip de Hakk'a yöneldiğinde yaşadıkları, gördükleri ona misal olsun, yolunu şaşırmasın. İşte benim İsmail'e söylediğim buydu. O ise sözlerimi, bizim dedenin aklı fikri parada diye değerlendirdi. Bu bilmemezlikten değil, fesatlıktandır. Kendini daha bilgili göstermek için olur olmaz yerde arkamızdan konuştu. Bizi halkın gözünden düşürmek için elinden geleni yaptı. O her şeyi bilerek, isteyerek yaptı. Kendini vururken bile bizimle bir hesaplaşma içindeydi. Sizin Hakk'a bağlılığınız benimki kadar güçlü olamaz. Ben kendimi ona kurban ediyorum. Sizin hiçbiriniz bunu göze alamazsınız demek istedi. Hayır, İsmail cahilliğinden değil, inandığı için bile bile yanlış yola saptı. Kötülük onu ele geçirmişti. Kurtarmaya çalıştık, izin vermedi. Ama ilk konuşmamda da söyledim. İsmail'in dualanmamasının sebebi bu hali değildir. İsmail'in dualanmamasının iki sebebi vardır. İlki kendini vurmuş olması ki biz buna hoşgörü gösterebilir, cezasını Hakk'ın vermesini isteyebilirdik. Taşıdığı yanlış düşüncelere, girdiği günahlara karşı onu dualardık. Ama onun bedenine şeriat eli değdi. İşte ikinci sebep, bu ölünün bedenine şeriat eli değmiş olması. Ona şeriat kurallarının uygulanmasıdır. Hiç düşündünüz mü neden inancımız şeriatın karıştığı işlere ilişmez? Bunu bilen var mı? Dede bu soruyu Ali Rıza'ya bakarak sormuştu. Ali Rıza bir şey söylemeyince öteki insanlara döndü. Onlardan da yanıt alamayınca konuşmasını sürdürdü. Tırnak içinde, Kerbela'dan bu yana Ali yandaşları vurulmuş, sürülmüş, horlanmıştır. Osmanlı ülkesinde Yavuz Sultan Selim devrinden sonra bu baskı ve zulüm yaşanmış, Aleviler öldürülmüş, işkence görmüştür. Hatta şimdi bile fırsat bulsalar bizi cismen ve ismen yok etmek isteyen düşmanlarımız var. Bu sebeple bizden olmayanlara açılmak, sırrımızı dışarı vermek doğru değildir. Cemlerimizin gizli yapılmasının sebebi de budur. Kendimizi, inancımızı korumamız için başka çaremiz de yoktur. Ama bu topraklarda Sünniler ya da başka inancı taşıyan insanlarla birlikte yaşamak zorundayız. İşte onlarla ve devletle olan alışverişimizi şeriat kuralları düzenler. Bu yüzden tarikat ve şeriat birbirine karışmamalıdır. Şeriatta olan tarikatta olmaz. Bu ikisi birbirine karışırsa inancımız bozulmaya başlar. İşte İsmail'i dualamamamızın nedeni bunlardır. İsmail bu meydandaki herkes için büyük bir meseledir. Eğer ona tören yapacak olursak, zaten yoldan çıkmak için bahane arayan gençlere iyi bir koz verilmiş olur. Süha dedenin sözlerini sıkıntıyla başını sallayarak dinliyordu. Aleviliğin sözlü bilgiye dayalı gelenekten kurtulması gerek diye düşündü. Tüm yazılı belgeleri toplayıp inceleyecek bir akademi, üniversite gibi kurumlaşmak gerek. İslamiyet'te bir türlü gerçekleşemeyen reformu uygulamak için önemli bir kanaldı Alevi inancı. Ama bunu kim yapacak? Hüseyin dede gibi sofular mı? İsmail mi? Kim? Dedenin sözleri Ali Rıza'yı küçülttü, küçülttü. O dağ gibi adam oğlunun tabutu başında bir top yumak oldu. Dizlerinin üstündeki kocaman ellerine takılan bakışları ürkekleşmiş, yüzündeki kararlı ifade yerini ikircime terk etmişti. Sanki dedenin haklı olduğuna inanmaya, oğlunun durumunu kabullenmeye başlamıştı ki meydanda İsmail'in annesinin sesi duyuldu. ''Büyük yanlış yapıyorsunuz. Hepiniz büyük günaha giriyorsunuz. O suçlu değil.'' Bektaş Sofu, Fatma kadından böyle sert bir çıkış beklemiyor olmalıydı. Beyaz kaşları çatıldı. Sıkıntıyla sakalını kaşıyarak, tırnak içinde ''Ne oluyor Fatma kadın? Neden söz almadan konuşuyorsun?'' dedi. ''Benim de söyleyeceklerim var.'' Madem diyeceğin var, söyle ama önce söz al. Esasında ben hiç konuşmayacaktım. İki lafı bir araya zor getiririm. Ben kim, köylünün huzurunda konuşmak kim? Ali Rıza derdimizi anlatır, köylülerimiz, komşularımız yapılan yanlışlığı anlar da bu haksızlıktan vazgeçerler diye düşünüyordum. Ama koca köyde herkesin merhamet damarı kurumuş, herkes vicdanını kaybetmiş. Bektaş Sofu, Fatma kadının sözlerine müdahale etme gereği duydu. ''Sözlerine dikkat et Fatma kadın. Biz burada hakkın emirlerini yerine getiriyoruz. Sen bizim merhametimizi bırak da derdini anlat.'' ''Ben de derdimi anlatıyorum işte. Bir faydası olacak mı onu da bilmiyorum ya.'' ''Bak Fatma kadın, biz burada senin derdini dinlemek, çare bulmak için toplanmışız. Buradaki insanlara güvenmiyorsan boş yere ağzını yorma.'' Fatma kadın durakladı. Kendini yalnız hissediyor olmalıydı. Bir an yardım istercesine kocası Ali Rıza'ya baktı. Kocasından bir umar yoktu. Adamcağız öyle oturup kalmıştı. Cesaretini yitiriyordu ki, ''Bırakın konuşsun. Burada İsmail'in anası konuşmayacaksa kim konuşacak?'' diyen bir ses duyuldu. Ses gençlerin oturduğu bölümden geliyordu. Bektaş Sofu, ''Bu densiz de kim?'' diye gürledi. Esmer bir genç ayağa kalkarak, ''Benim!'' dedi. ''Zülfü, neden destursuz konuşursun Zülfü? Siz neden Fatma Ana'nın konuşmasını engellersiniz?'' ''Bu meydanda soruyu ben sorarım. Yoksa sen de mi tarikat erkanına başkaldıranlara katıldın?'' ''Benim kimseye başkaldırdığım falan yok. Sadece ölmüş arkadaşımın anasına saygılı davranmanızı isterim. Bırakın Fatma Ana konuşsun, isteğini söylesin. Ona zorluk çıkarmayın.'' ''Zevzekliği bırak Zülfü. Biz kimseye engel olmayız. Hem sen başkasının içine karışma. Diyecek bir şeyin varsa işte meydana çık konuş. Yoksa sesini kes, otur.'' ''Benim diyeceğim bu. Bırakın kadıncağız. Oğlunu dilediğince anlatsın. Bak hala konuşuyor. Fatma kadın ne diyecekse kendi desin. Sus artık.'' ''Hayır susmayacağım. İsmail benim en yakın arkadaşımdı. Onu savunmak anası babası kadar benim de hakkım. Bunu önceden düşünüp meydana çıksaydın. Oturduğun yerden laf yetiştirerek görgü yapılmaz. Her şeyin bir usulü, kaidesi vardır. Törenin huzurunu bozmaya hakkın yok. Ben huzur bozmak niyetinde değilim.'' ''Değilsen sus ve ortalığı karıştırma. Ben...'' ''Bak hala konuşuyor. Atın şu başı bozuğu dışarı.'' Bektaş Sofu'nun sözleri üzerine kalabalık dalgalandı. Belki de bir karışıklık çıkacaktı ama törenin düzeninden sorumlu olan meydancı sopasını Zülfü'ye doğru uzatarak ''Hemen Cem evini terk et.'' diye bağırdı. Zülfü diklenmeye yeltendi ama yanındaki arkadaşlarından destek göremeyince vazgeçti. Homurdanarak kapıya yöneldi. Süha öfkeyle dışarı çıkan Zülfü'nün kendisini görmesinden korkarak biraz geri çekildi. Ama Zülfü o kadar gergindi ki Süha'yı fark etmesi olanaksızdı. Kendi kendine söylenerek köyün karanlığına dalan bu genç adamı izlerken ''İsmail için vicdan azabı duyuyor.'' diye düşündü Süha. ''İyi bir arkadaş. Benim arkadaşlıklarım hep kavganın içinde kuruldu, kavganın içinde yıkıldı. Yaşamın basit ama gerekli alanlarını paylaştığım candan bir dostum hiç olmadı.'' ''İlkokulda böyle bir mahalle arkadaşım vardı galiba. Semih miydi, neydi? Adını bile unutmuşum. Ben liseye başlayınca yollarımız ayrıldı. Şimdi iyi bir aile babası olmalı. Onunla dostluğumuz sürebilir miydi? Ya yıllarca omuz omuza birlikte dövüştüğümüz arkadaşlar? Ferit, Kenan, Erol. Onlarla da uyuşamıyorum. Hayır, kınamıyorum onları. Küçümsemiyorum da. Yalnızca bizleri ölüme kadar sürükleyebilecek o eski bağın artık çözüldüğünü hissediyorum.'' Herkes benim gibi düşünmüyor ama öyle olmasa şu ünlü yemekli toplantılarda niye sık sık bir araya gelsinler?